Herkese merhaba. Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Celil Sadık.
Ben Kemal Akçay. Bu hafta Celil'in TEDx'te konuşması var. Önce onun bilgisiyle başlayalım. Ne zaman Celil TEDx'te
Evet,
konuşacak?
3 Haziran'da olacak.
3 Haziran'da. Peki ne anlatacaksın bize?
Ne anlatacağım? Sanat bir başkaldırıdır bence. Çünkü hani sanat nedir sorusu var ya herkesin kafasında. Sanat nedir? Herkesçe bir cevabı var. Bence de bir baş kaldırılır. Hadi bakalım diye. Öyle bir şeyler anlatacağım. Ya sanatta herkesin bir düşüncesi var. Sanat nedir sorusuna verdiği bir cevap var. Sanatın çünkü net bir cevabı yok. Sanat nedir sorusuna net bir cevap yok. Bence de bir baş kaldırı. Ben okuduğum, araştırdığım, yazdığım kadarıyla böyle bir baş kaldırı olduğunu gördüm. Hep bir boynuz kulağa geçmek için bir, mesela bir sanatçı işte ustasını geçmek için ona bir noktada baş kaldırıp onun tersini yapıyor ama ondan da besleniyor bir noktada. Güzel de bir konsept olacağını düşündük ve böyle bir yol izledik. Yani böyle bir 6-7 eser üzerinden resimleri çok analiz etmeden hani bir sanat yolculuğu yapacağız bir 20 dakikalık.
Peki hangi zaman aralığını işleyeceksin? Bütün sanat tarihi mi yoksa belli bir döneme mi odaklanacaksın?
Yok, Batı resminin başlayıp geliştiği nokta modern sanata kadar olan kısım. Yani daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik ya işte 1863 Manet'in Kırda Yemek resmi bir yani literatürde bir işte kırılma noktası sayılıyor. Tabii bunun değişik şeyleri var. Başka yani başka Goya'ya dayandıran var, Sezan'a dayandıran var. Bunlar da kabul ediliyor ama en yani daha çok akademik gidişat işte Manet'in Reddedilenler sergisinde daha doğrusu Salon Paris sergisine resim koymasıyla o noktaya kadar biz de gidelim dedik. O yüzden Orta Çağ resim sanatından başlayacak. İşte Rönesans, Manierizm, Barok, Rokoko, sonrasında neoklasik, oryantalizm, romantizm ve realizme geldiğimizde çok da bir şey var ama bayağı özet anlatacağım. Öyle yani o şekilde bir konu olacak.
Yani sen diyorsun ki sanat aslında bir öncekini yıkmak üzerine mi kurulu?
Yani yıkmak bir yandan ondan beslenmek ama ya hani herkes bence sanat diyor ya işte. O noktada o insanlar da bence deyip kendi düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Bir şey mesela sen diyorsun ki sanat şudur. Ben buna katılmıyorum ve diyorum ki hayır bence budur. Yani hep bu şekilde ilerlemiş. Çünkü herkesin etkilendiği farklı bir nokta var. Ve buna göre sanatını ortaya koydukları zaman atıyorum işte bir Leonardo geliyor resim yapıyor. Sonra Michelangelo diyor ki hayır abi öyle değil. Farklı bir şey yapıyor. Caravaggio geliyor. Michelangelo'nun tersini yapıyor. Bir Fransız çıkıyor. Caravaggio'nun tersini yapıyor gibi. Yani bu şekilde devam ediyor.
Ama bir yandan da etkileniyorlar tabii ki. Yani
Tabii
Michelangelo
tabii.
sen kimsin demiyor da
Demiyor.
yine saygı duyuyor ama bir noktada da ona karşı bir şey yapıyor benim anladığım.
Evet, onun biraz tersini yapma çabası içine giriyor.
Güzel, merakla bekliyoruz. Şimdi sonuçta sen Perşembe günü zaten TEDx'te konuşmanı yapacaksın. Bu podcast'i daha sonrasında izleyenler de muhtemelen YouTube'a yüklüyorlar TEDx. Sonrasında da izleyebilirler Celil'in
Tabii
konuşmasını.
tabii.
Ama peki bugün o zaman biraz daha bu yıkmak üzerine konuşabiliriz. Belki bana devrimi hatırlatıyor. Yani her defasında o zaman sanatçılar eski kurulu düzene karşı bir devrim yapıyorlarmış gibi algılıyorum ben o zaman. Böyle de diyebilir miyiz?
Yani evet.
Peki o zaman TEDx konuşmanda yapacağın kısım dışında sonrasını düşündüğümüzde bir örnek verebilir misin? Mesela sürrealizmin neyi yıkmış veya kübizm neyi yıkmış da neyin devrimini yapmıştı sonra kendi hükümdarlığını sürmüş?
Ya mesela şöyle modern sanat daha buna dayalı aslında. Modern sanat da direkt olarak böyle birbirlerine meydan okuyup karşı çıkıp hatta bir öncekini neredeyse yok sayıyorlar. Mesela fütürizm var bu anlamda. Fütürizm diyor ki bizden önce olan her şeye meydan okuyoruz. Yani onlar modern sanata da meydan okuyorlar. Her şey bir başkaldırı. Mesela fütürist manifesto çok serttir. Fütürizm sonra dadaizme fikir oluşturuyor. Dadaizm daha da ileri gidiyor. Ondan sonraki daha önceki programlarda da biraz konuşmuştuk ya böyle kübizm mesela bütün perspektifi alaşağı etmeye çalışıyor. Çünkü perspektifte kurallar var. İşte bir resim şöyle yapılır ya da işte perspektif böyle yapılır. Basitçe anlatıyorum. Ama kübizm geliyor diyor ki bir nesneyi birçok açıdan tek bir düzlem üzerinde iki boyutlu olarak anlatabilirim. Mesela herkes ya mesela sürrealizmi sordun. Sürrealizm öncesinde aslında dadaizm var. Dadaizm nesneler kullanıyor, ready made yani hazır yapıtlar kullanıyor. İşte pisuar kullanıyor. İşte sandalyenin, taburenin üzerine bisiklet tekeri koyuyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ama bu bir noktada tutmuyor. Çünkü insanlar sergiye gidip resim izlemek o dönemde moda ya. Bunu seviyorlar. Sürrealizm, dadaizmin daha tuval üzerindeki versiyonu gibi. Yani mesela o da sürrealizm, dadaizmden besleniyor. Hatta onun içinden doğuyor ama bir noktada ready made kullanmıyorlar. Çok nadir örnekleri var. Onlar tuval üzerine yağlı boya çalışıyorlar ya da işte başka teknikler ama resim konusunda ilerliyorlar. Mesela işte empresyonizm, izlenimcilik, güneşin, ışığın etkisini hızlı fırça darbeleriyle tuval üzerine yansıtmak. Sonra Van Gogh geliyor diyor ki ben bu hızlı ve işte sert fırça darbelerini biraz hissiyatımı anlatmak için de kullanabilirim diyor. Sonra Edvard Munch geliyor, Van Gogh'u görüyor. Van Gogh'un sert fırça darbelerini tamamen en sert duygularını yansıtmak için tuval üzerine aktarıyor ki ekspresyonizm, dışa vurumculuk böyle başlıyor. Sonra dışa vurumculuktan sonra dışa vurumculuğun içinde mesela başka akımlar var. Der Blue Writer diye işte Mavi Süvariler grubu var. Mavi Süvariler diyorlar ki işte ekspresyonizmde çok sert, kasvetli renkler kullanılıyor. Biz daha neşeli renkler kullanıp dışa vurumculuk yapacağız falan gibi. Yani herkes birbirine baş kaldırıyor. Bunu görüyoruz.
Bu anlattıklarını biraz böyle sen anlattıkça bir yandan da ben sinema kısmını düşünüyordum. Gerçekten özellikle akımlar bu sanat tarihinde senin verdiğin örneklere benzer bir şekilde bir tepki sonucunda doğuyor. Mesela İtalyan yeni gerçekçiliği çok bilinen bir akımdır. O da İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist İtalya'da tabii ki propaganda filmleri veya işte böyle eğlencelik, halkı uyutacak filmler çektiriyorlar yönetmenlere. Bunlar ama bayağı yetenekli yönetmenler. İyi okullarda okuyorlar. Tabii ki faşist İtalya bu şeyini yapabilmek için, propagandasını yapabilmek için bu noktada iyi bir eğitim veriyor bu sanatçılara. Fakat tabii ki bu sanatçılar bu tarz filmler yapmak istemiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşist İtalya'nın yıkılmasıyla birlikte tam da bunun tersi. Kamerayı sokağa şey yapıyorlar ve gerçekçi bir sinema arayışının içerisine giriyorlar. Ve genelde İtalyan halkının sorunlarına değinmeye başlıyorlar. Aslında burada da bir noktada kendi içlerinde bir devrim yapıyorlar. Benzeri Fransız yeni dalgası içerisinde de geçerli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da Amerikan filmlerine ulaşılamıyor. Uzun yıllar o klasikleri izlemiyorlar ve sonra birden o filmler Fransa'da vizyona girmeye başlıyor. Ve 1960'larda özellikle Fransız sinema yazarları, sinefil sinema yazarları tarafından bu filmler çok büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aslında çok seviyorlar ama bir noktada da rahatsız ediyor. Çünkü bir politik kısmı da var. O dönemde sol yükselişte ama bakıldığında aslında Amerikalıların yaptığı daha böyle sağ cenahtan yapılan filmler. Amerika'nın bakışı biraz daha manipülasyon üzerine, seyircinin manipülasyonu üzerine ve biraz daha muhafazakar Amerikan ideolojisi üzerine filmler oluyor. Bunun tam tersi yapıyorlar. Her ne kadar o Amerikan filmlerine özenseler ve takdir etseler bile tam da Amerikalıların yaptıklarının tersi bir sinema fikri ortaya atıyorlar. Bu da çok ciddi bir şekilde sinema tarihini etkiliyor. Bu senin böyle anlattığın benzer süreçler ister istemez şeyde de var, sinemanın içerisinde de var. Aslında muhtemelen hangi sanat dalını incelesek benzer bir şeyi görürüz. Peki neden böyle muhalifiz? Neden hep var olan şeyi yıkmaya çalışıyoruz?
İleri gitmek için yani ya mesela şey geliyor aklıma. Böyle bir anda bir örnek geldi aklıma da arkeolojik kazılar nasıl oluyor mesela? Arkeolojik kazılarda işte çok basitçe anlatacağım. Tabakalanma diye bir şey var. Tamam mı? Mesela Truva kazılacak. Truva kaç katmanda hatırlamıyorum şu an. Yani çok lisans bilgisi. 9 katman mıydı neydi? Bu 9 katman dediğim ne? Basitçe yani bunlar gerçeği yansıtmıyor bu söylediklerim. Başka dönemler de olabilir. Farazi konuşuyorum şu anda. Mesela Truva'nın 9 katmanından bir tanesi Neolitik yaşam, tamam mı? Neolitik yaşamın üstünde diyelim ki atıyorum orada işte bir Yunan uygarlığı var. Çünkü bunlar nereye yerleşiyor? İşte suyun olduğu bölgeye, değil mi? Yani hani yaşam koşullarının olduğu yere bir şehir inşa ediliyor. Daha sonra gelen kavim neyse o bölgeye yani daha önce kendisinin daha doğrusu kendinden önce orada yaşamış medeniyetin kurulduğu yere tekrar medeniyetini inşa ediyor. İşte geliyor Neolitik dönem kenti var mesela orada. Onun üzerine bir kent inşa ediyor Yunanlar. Onun üstüne işte atıyorum Selçuklu geliyor. Onun üstüne Osmanlı geliyor. Onun üstüne arada Bizans var tabii. Bizans kültürü var. Ve senin elinde böyle bir sürü katman oluşmuş oluyor. Üst üste üst üste. Ve bir arkeolog orayı kazdığı zaman mesela ilk başlıyor Osmanlı ile başlıyor. Osmanlı ile ilgili bulguları alıyor. Daha ileri gitmesi gerekiyor. Daha ileri gitmek için arkeolog bir noktada o tabakayı yok eder. Yani Osmanlı'yı alabildiği bilgiyi alır. Çıkartabileceği envanteri çıkartır. Daha sonra o katmanı yıkmak zorundadır ki bir altına Selçuklu'ya insin. Selçuklu'yu toplar, daha ileri gidebilmek için Bizans'a gider. Ya bir noktada yok ettikçe ileri gidersin ya. Hani bir şey o düşünceyi kırdıkça ileri gidersin. Aslında arkeolojide de böyle. Buna çok benzetiyorum. Ya benim düşünce tarzıma daha çok uyuyor diyebilirim. Çünkü bir şeyi yüzlerce yıl yapmak çok şey. Ya mesela geçen Sopranos izliyorum yine. Şey vardı. Geçen yine bir gün Sopranos izliyorum.
Yine
Şey
geldik.
var işte rap müzikle ilgili bir şey konuşuyorlar. Diyorlar ki mesela işte rap müzik Amerika'da çok popülerdi ya bir dönemde. İnanılmaz işte 2000'lerin başında işte Eminem'ler, 50 Cent'ler, Dr. Dre vesaire. Sonra işte dizinin dördüncü sezonundaydı yanlış hatırlamıyorsam şey diye bir replik var. Rap müzik mi? Artık onlar reklam müziği yapıyor. Ve mesela ne ele geçirmiş? Onu rap'i yok eden başka bir rap'in yan versiyonu atıyorum pek bilmem trap mesela. Ya da onun dışında yeni bir akım gelişmiş. Sonra bir bakmışsın aslında o eskiye de laf atıldığını, bok atıldığını görürsün. Yani hep böyledir ya. Yeni bir şey ortaya çıkar, eskiyi bir bastırmak zorundadır. Çünkü yeni düşüncedir. Biz aslında hayatın içinde de bunu yaşıyoruz. Yani şu anda herkes annesiyle babasıyla çok anlaşabiliyor mu? Yani baktığımız zaman babalarımızla, dedelerimizle ya da annelerimizle ne bileyim, ninelerimizle çok anlaşamaz ya. Bir jenerasyon olarak da hep baş kaldırmak durumunda oluyoruz. Giyimimiz, kuşamımız bile işte 80'ler, 90'lar, 2000'ler bilmem ne hepsi birbirinin çok aslında zıttıdır. Yeni versiyonudur. Hepsi böyle bir üst jenerasyona tepki olarak çıkar. Bunun sanatta da olması, sinemada da olması genel olarak çok doğru bir şey. Yani her yönetmen, demiştim ya mesela her bir usta var, resim atölyesi var. O ustanın bir tarzı, bir kalıbı var ama öğrenci ondan bir şeyler alıyor, ondan öğreniyor, ondan besleniyor ama yeni bir şey ortaya koymak zorunda ki kendi bir ismi, kendi bir varlığını ortaya koyabilsin. Hep böyledir bence.
Verdiğin örnek özellikle Truva örneği çok çok doğru bir örnek ve bir şey aklıma getirdi. Mesela son zamanlarda bu sinemanın gidişiyle ilgili belirli eleştiriler var. Bunlardan bir tanesi de işte bu süper kahraman filmlerinin çok ön planda olması ve o 90'lardaki hikaye anlatımı odaklı filmlerin artık çok fazla vizyona girmediğiyle ilgili eleştiriler var. Aslında
Evet.
şöyle de bir şey hatırlıyorum ben. Bu 90'larda da 2000'lerde de ilk bu filmler ortaya çıktığında insanlar çok heyecanlıydı. O yaşlardaki insanlar da Marvel karakterleriyle ilgili veya DC karakterleriyle ilgili filmler yapıldığında ki genelde kötü filmler yapılıyordu. Ah keşke böyle güzel şeyler ortaya çıksın deniyordu. Ve o aksiyon sinemasının şeyinden bahsediliyordu. İşte aksiyon sinemasıyla ilgili eleştiriler geliyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık yeter diyoruz. Artık yeni bir süper kahraman filmi istemiyoruz diyoruz. En azından biraz daha yaşı mesela 30 üstü insanlarda bunu görüyorum. Ben açıkçası bu tarz şeylerden çok korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer gerçekten bir doyuma ulaştığın zaman ister istemez alttan gelen sinemacılar da buna tepki göstermek istiyor. Diyor ki artık sıkıldık. Onun tam tersi veya ona alternatif bir şeyler yapalım. O yüzden de ben mesela şeyden çok korkmam. Bu devir kötü, okey. Bu devir kötüyse bir sonraki devir iyi olacak demektir. O yüzden çok da böyle karamsar olmayalım
Ya
diye
daha
düşünüyorum.
kötü olursa?
Tamam, bu soruna şöyle cevap vereyim. Genelde dünya tarihine baktığımızda devamlı, devamlı, devamlı kötü olan bir dönem var mı? Sana
Yok sanırım.
bir sanat tarihi açısından veya sinema açısından bakalım. Kesinlikle tarihe hakim değiliz. Sanat tarihinde inanılmaz karanlık bir dönem, bir türlü içinden çıkılamayacak bir dönem olmuş mu?
Var tabii Orta Çağ 1000 yıl.
Sanat tarihiyle mi şey peki?
Tabii sanat tarihi ölüyor abi. 1000 yıl boyunca adamlar kilisenin içine korkunç görünümlü İsa'lar, Meryemler resmediyorlar. Yani perspektif yok, anatomi yok, doğa anlatımı yok, tek düze resimler,
Peki neden
katedraller.
sadece şey olarak düşünüyorsun? O dönemin tarihini Avrupa sanat tarihi olarak düşünüyorsun. Mesela Osmanlı'da sanat tarihi ve İslam sanat tarihi daha o zaman mesela gelişmemiş miydi?
Ha evet, o açıdan evet de yani şimdi ben Batı'dan örnek verdim çünkü hani daha çok sanat deyince sanatın ne olduğunu biraz da belirleyen literatür onlara ait ya. Yani sinemada da öyle şu anda hani çok böyle bu sinema falan böyle Anglo-Sakson işi ya hani onlara yakışıyor ya biraz. Ya haksız mıyım? Yani
Bence bir nokta yani nereden baktığına göre değişir.
ya
Ben
şöyle bunu
daha
söyle.
ben de bir ben de bir Amerikan sineması hayranıyım ama tamamen onların üzerine kurulu olduğunu veya sadece onların ürettiği filmlerin iyi olduğuyla alakalı bir
Değil
tür de
tabii ama
antitezi.
kuralları onlar koydu, haksız mıyım? Ya ben bunu söylüyorum. Yani dünya sinemasından da çok güzel örnekler çıkıyor. Ama yani mesela
Bak
milyonda bir
mesela
bazı
Fransız
filmler, milyonda bir de demeyeyim, arada bir çıkıyor. Mesela bir Türk filminin dünyaya hitap edeceğini düşünmüyorum ama bir İngiliz filmi çıkıp dünyaya hitap edebiliyor. Bu biraz
biraz önce devrimlerden bahsettim ve İtalyan yeni gerçekçiliği ve Fransız yeni dalgasından bahsettim. Ve bunlar Fransız yeni dalgası mesela sonrasında Hollywood'u da çok etkilemiştir. Hatta İtalyan yeni gerçekçiliği mesela Türk sinemasını etkilemiştir. O bizim 70'lerdeki Yeşilçam aslında bir noktada Avrupa sinemasından daha çok etkilenen bir sinema. Yani tam
öyle.
anlamıyla yine Batı sineması oluyor. Ona katılıyorum ama mesela şu
Ha,
an
yine ha, demeye çalıştığım nokta o yani daha çok Avrupalı işi. Bir ikincisi biraz da dünya gücü olmakla da alakası var. Yani sonuçta şu an Amerika ve İngiltere'nin bulunduğu konumdan dolayı hepimiz biraz İngilizce biliyoruz ya. Yani bu ya da dünya dili İngilizce olduğu için yani sonuçta artık ya mesela ben şey izliyorum düzenli olarak Netflix'ten stand-up izliyorum. Yani insan şeyi fark ediyor. Ya bunu ya mesela bir Türk stand-up çıkıp da dünyaya hitap edemiyor. Ama bir İngiliz çıkıp ya da bir Amerikalı çıkıp ya tamam mizah anlayışı bize uymasa bile artık o kadar dizi izliyoruz, o kadar film izliyoruz ki onların kültürüne dair. Mesela onların siyasi şakalarına ben gülebiliyorum. Yani böyle bölgelerine hakimim neredeyse Amerika'nın. Ya geçen işte dün bir tane izliyordum. Adam diyor ki mesela işte San Francisco'da diyor evinde silah bulunduran var mı diyor. İşte alkışlasın diyor. Çok az alkış geliyor, tamam mı? Sonra diyor ki bunu diyor Houston'da sormuştum diyor. Havaya sıktılar diyor. Yani hani şimdi ben buna gülüyorum çünkü artık hani neredeyse Amerika'nın bölgelerine hakim olduk ya. Hani o durum var. Bunun sinemaya da yansıdığını düşünüyorum. Yani Marvel sonuçta yine aynı şey. Bütün dünyaya hitap edebiliyor çünkü. Ana akım onlar belirliyor ve en çok para neredeyse ona yatırım yapıyorlar. Dünyada yine güzel işler ya da özgün işler yapılmaya çalışılıyor şu an ama bu kadar ilgi görüyor mu? Görmüyor.
doğru söylüyorsun ama bu da işte bir devrimle yok olacak yavaş yavaş. Bu belki
Umarım.
mesela yine sinema üzerinden konuşalım. Belki de bir gün bu Amerika'nın bütün dünya üzerindeki dominasyonu kalkacak. Bilmiyorum nasıl olacak. Belki 10 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, belki 1000 yıl sonra. Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama şu an bile bu globalizmin artmasıyla birlikte mesela Uzak Doğu sineması. Baksana mesela biz Güney Kore dizilerini yeniden çeviriyoruz. Veya şu an mesela turistler geliyor. Sırf Türk dizilerini sevdikleri için Latin Amerika'dan bir sürü insan geliyor. Eskiye oranla şeyde haklısın. Yani şu an sinema tarihine baktığımızda özellikle Amerikan sineması ve bir noktada belirli Avrupa sinemasının bir dominasyonunu gördük. Ama yavaş yavaş artık yeni aktörler de gelmeye başlayacak ve belki de 50 sene sonra bambaşka bir sinema görüyor olabiliriz. Başka
Ülkemizde böyle
ülkelerden
bir
de.
devrimin yaşanacağını düşünüyor musun? Mesela komik olmayan komikmiş gibi mafya filmleri falan devam ediyor ya yüzyıllardır gibi yani hani hiç
Çok zor
bitmiyor.
Celil. Bu sadece şeyle alakalı değil. Sinemada yapılan atılımla alakalı değil. Genel olarak Türkiye'nin bir atılım yapması lazım. Çok da yakın zamanda bunu göreceğimizi düşünmüyorum. Ya bizim en IMDb'de en yüksek notu alan filmimiz Sedat Peker filmi, yani öyle düşün. Onu gördün mü?
İzledin mi hiç?
İzlemedim ya,
İzledim.
ama özetleri okuyorum da bir saat dayanamıyorum izlemeye.
Biz açtık. Ben dayanamadım abi. Yani 7. bölüm, hadi millet o kadar izliyor falan. Bir baktım böyle 12 milyon falan, 9 milyon izlenmesi var. Hani dedim ki ne anlatıyor? Bir de yani Türkçesini biz şeydik yani, 20 dakika dinledik, Sedat Peker gibi konuşmaya başladık falan. Yani o kadar değişik bir Türkçesi var ki herifin, böyle şey yapıyorsun, yeter artık dedik yani. Ben izlemedim, sonra şey yaptım ya, kaçtım bildiğin. Çünkü anlattığı konu da yani hani çok, ne bileyim, bize bilmediğimiz bir şey söyle.
Ya yine bilmediğimiz şeyler vardı, ne bileyim, artık
Ya
şaşırmıyor.
vardı hani, geneli için söylüyorum. Bir de kendisi sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi burada şimdi mafyaya karşımızı aldırtmadı.
Kendisi bu arada Sakarya doğumlu Celil. Yine hatırlatayım.
Ha, senin hemşerin yani.
Hemşerim o yüzden.
Vay be.
Bence bu
Ya
mafyaya çok girdik. Hiç gereği yok Celil. Ufaktan biz başka konulara doğru süzülelim. Yoksa bilmiyorum. Sanat tarihi ve sinema konuşaraktan vurulan tarihteki insanlar olabiliriz.
ne
Ayağını
düşünsene.
sıkılan.
Abi yemin ediyorum Caravaggio anlatıyorduk biz yayında falan diyor. Ya
Yani.
yok, ben hani izlemedim ama dediğin doğru ya. Hani IMDb'ye girdi, çok komik ya.
O yüzden hani sanat tarihi de öyle değil mi ya? Genelde sanatla ilgilenen. Yani sen zenginsen, ülken zenginse, kültürel olarak gelişmişsen, eğitim anlamında gelişmişsen bir şeyler üretebiliyorsun. Öbür türlü çok zor. Yani insanlar ne yiyeceğini veya nasıl okuyacağını, hayatı nasıl idame ettireceğini düşünürken sanat yapması, bilmiyorum, benim çok fazla karşılaştığım bir şey değil. Mesela sanatçılara baktığımızda hepsi ya zenginler ya da zenginlerin yanında bir şekilde kendi sanatlarını icra
Ya da kendi
edebiliyorlar.
ülkesinin refah seviyesi bir noktaya gelmiş yani. Yani hayatta nasıl diyeyim, ihtiyacı olan şeyleri az çok karşılayabiliyor, değil mi? Ben de öyle düşünüyorum.
Ya mesela Nuri Bilge Ceylan çıkarttık. Evet. Ama onlar çok istisnai durumlar. Yani onun gibi 10 tane 15 tane çıkartacaksın ki bir sinemadan bahsedebilelim. Yani diğer sanat dallarıyla da alakalı aynı şekilde.
Mesela bana çok şey geliyor işte, sanatçıların fakir olmasıyla ilgili. Yani mesela işte bu, mesela geçenlerde bir resim paylaştım. Franz Van Stuck'ın bir resmini paylaştım. Ya bu sanatçılar da çok yokluk çekmişti ama işte böyle çok güzel eserler bırakmışlar gibi bir yorum geldi. Yazacaktım Franz Van Stuck'ın hayatını biliyor musunuz diye. Adamın Viyana'da bir villası var. İnanamazsın ya.
Bir
Pardon,
kere
Münih'te.
o Vanlı olanlar soyluluk isimleri. İşte mesela Hollanda'da Van der Sar bilmem ne var ya, onlar hep soylu isimleri. Lars von Trier mesela, aslında Lars von Trier de dalgasına o von ismini koymuş. Normalde o da soylu olmamasına rağmen. O yüzden zaten isminden ne kadar soylu aristokrat birisi olduğunu çıkartması lazım onu söyleyen insan.
Ya istisnai birkaç örnek üzerinden gidip işte Van Gogh fakirdi, tek resim sattı falan. Van Gogh'a da kardeşi bakıyordu. Yani hani Theo bakıyordu ona. Onun fakir olması kendisiyle alakalı. Onu daha önce konuştuk zaten de. Ya istisnai birkaç örnek var. Pablo Picasso, Dali, Mali dediğin adamlar para içinde yüzmüşler yani. Tabii ki de belli bir seviyeye geldikten sonrasında bahsediyorum. İlk başta çekmiş de Picasso ama ya çoğu şeyler, ya dediğin gibi mesela Dali'nin falan ailesi zengin, Leonardo'nun ailesi zengin,
Ya bir de şöyle bir
Michelangelo'nun
şey.
babası noter.
Mesela şeyden bahsettim. Picasso'dan bahsettim. Picasso Barcelona'lı mıydı?
Barcelonalı değil. Aslında Barcelona'ya yanlış hatırlamıyorsam lise çağında gidiyor.
İşte yani o
Ailesi
üç.
Malaga'da, yani Malaga doğumlu ama şeye gidiyor, sonra Barcelona'ya gidiyor.
Picasso her ne kadar zengin olmasa da zengin bir şehre gidiyor ve o zengin bir şehirde yeteneğini gösterme fırsatı elde
Ha,
ediyor.
evet.
Veya en azından tablolarını satabileceği zengin bir zümreyle buluşma şansını elde ediyor.
Ki
Çünkü
Barcelona'dan da Paris'e gidiyor bu arada. Asıl orada ünleniyor. Yani Paris o zaman sanat cenneti ve hani dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Dediğin
Bugün de
doğru
yani Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsunuz, bir film çekmek istiyorsanız veya işte bir sanat eserini şey yapmak istiyorsanız, pazarlamak istiyorsanız İstanbul dışında şansınız yok ki dünyadaki işte biraz önce Paris için söylediğin şeyi de düşünürsek İstanbul her ne kadar çok önemli bir şehir olsa da dünyada yine de sanat açısından çok da ön planda değil diye biliyorum. Bir sanatçı yurt dışından İstanbul'a kendi eserini sergilemek için gelir mi mesela? Nasıl Picasso Barcelona'dan Paris'e gitmiş? Herhangi bir sanatçı günümüzde İstanbul'a gelir mi?
Yo, gidiyorlar abi İstanbul. Onlar da yurt dışına kaçıyor.
İşte böyle bir
Vardı
sıkıntı
işte
var.
Taner Ceylan var. Dünyaca şu an meşhur bir ressamımız var. Hani tabii ki de ben hani şöyle kendisiyle konuşmuşluğum da var ama şeyden de yola çıkarak, röportajlarından falan da yola çıkarak ülkemizde elbette bir sergisi olsun istiyor ama ülkemizdeki kısıtlamalardan dolayı burada şey yapamadığı için, sanatını rahat yapamadığı için mesela Londra'da yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında yanlış hatırlıyor olabilirim ama I Love You diye bir sergi açmıştı ve inanılmaz ilgi görmüştü mesela. Neden İstanbul'da açmak istemesin ki? Yani İstanbul'da şu anda çok böyle özgür bir sanat ortamı var. Ya özgür ne ortamı kaldı ki sanat ortamı olsun?
Peki Celil bir devrime mi ihtiyacımız var sanatta? Türkiye için konuşuyorum. Ya yani bir şeylerin değişmesi mi lazım? Ne değişebilir veya? Hani hep şeyden söylüyoruz. Lanet olsun böyle dünya mı olur, böyle ülke mi olur vesaire diyoruz da peki ne olursa ne değişirse artık daha iyi bir dünyaya adım atarız. En azından sanat açısından. Türkiye için düşünürsek.
Bunun cevabını biliyoruz.
Ben bilmiyorum. Yani biliyorsam da en azından dinleyicilerimiz de bilsin.
Yine diyorsun ki seni köşeye sıkıştırdım.
Ya en azından bak
Konuşmalar için uygun ortam hazırladım. Kucağına bırakıyorum. Ben şimdi sinirleneceğim bir de anlatırken. Oo, aynı bölümün içinde kim bilir kimleri Sedat Peker'le birlikte kim bilir kimleri karşıma alacağım.
bütün ülkede ne
Sonra
kadar belalı adam var, hepsini senin üzerine salacağım dedim.
Art niyete kayyum atanacak. Bunu istiyorsun sen. Böyle.
Ya sen de artık politik olmayı öğrenmen lazım. Ya biraz o cümlelerini sadeleştirip böyle ufak ufak alttan bak Sedat Peker'i izledim diyorsun. Adam bak ne güzel sinyalleri çakıyor. Öyle direkt söylemiyor. Sen de aynı şekilde böyle şifreler kullanarak bazı mesajlar verebilirsin bence.
Yani abi ben istersen konuşma tarzımı da onunki gibi yapayım. Abi o neredeyse rahat da biz burada başkentte yaşıyoruz anladın mı? Hani
Doğru,
çok
sen
yakın
daha yakınsın.
temas. Tabii daha yakınım ben bir de.
Yok mu yani hiçbir önerin yok mu?
Ya elbette ülkemizin düşünce tarzının değişmesi lazım komple. Ya en fazla bunu.
Ya
Biliyor herkes şu an.
mesela şöyle bir şey duydum. Bir arkadaşım Amerika'da sanırım abisi Amerika'ya gitmiş bir seneliğine değişim programına. Ve her okul çıkışı bir tane spora yazılmak zorundaymışsın. Amerikan futbolu, frisbee bilmem ne böyle çeşit çeşit spor dalları varmış ve yapmak zorundasın. Bizse ya o geçen hafta sonu arkadaşlarım geldi ve şunu duydum. Ya işte babam bana izin verseydi şu an futbolcu olurdum. Yok bilmem ne olsaydı şöyle olurdum. Hep böyle bir ailelerin bizi belli mesleklere yönelmesi var. Bu sadece ailelerle ilgili değil işte biraz devletle de ülkeyle de alakalı bir şey. Bence bu anlamda bir mental değişikliğe ihtiyacımız var sanki. Yani sadece mesela şimdi biraz önce şunu diyecektin sen. Bak ben daha cesur davranıp söyleyeceğim. Şimdi diyecektin ki mesela mevcut yönetimin değişmesi lazım gibi bir şey söyleyecektin muhtemelen.
Hayır, ben mevcut muhalefetin değişmesi gerektiğini söyleyeceğim.
Önemli değil işte. Bak çok güzel bir nokta değiniz. Önemli değil muhalefet. Bak şu anki değilse muhalefet gelecek veya o gitse yine başkası gelecek. Yani mesele
Evet.
tamamen bu yöneticilerle alakalı değil de daha büyük bir mesele var sanki. Yönetilen kişilerde de sorun
Eğitimde
var.
yapılması gereken bir devrim var. Hadi onu söyleyeyim. Yani evet onu düşünüyorum bu arada. Yani hani şimdi eğitimimiz çok kötü abi. Açıklayacaktım uzun uzun da bu sadece bunu söylesem yeterli diye düşünüyorum. Ya bölük pörçük birisi bak biz mesela şu anda Senin de dahil olmuş olduğun köprü atölyemizde çocuklar için sanat tarihi dersleri verelim diyoruz. Benim bir tane de sanat tarihçisi arkadaşım var, Seher. Dedik ki konuştuk, görüştük, planlar yaptık. Bak bugün bile bir saat toplantı yaptık. Kaç yaş aralığı olsun, ne olsun bilmem ne falan filan. Sorun nereden çıktı biliyor musun? Yani bizim dersleri ertelememize sebep olan, bizim derslerin içeriğini etkileyen, Seher'in kafasını karıştıran, bizim sabah akşam düşünmemizi sağlayan tek bir şey var. Abi her okul farklı bir şey anlatıyor. Yani özel okul diye bir şey var, devlet okulu diye bir şey var. Yani devlet okulundaki çocuk onları hiç görmemiş ama özel okuldaki çocuk görmüş. E biz şimdi görmüş çocuğa tekrar mı yaptıracağız, görmemiş çocuğa mı anlatacağız? Birisi yazıyor diyor ki benim çocuğum devlet okuluna gidiyor, böyle ders hiç görmedi, faydalı olur mu? Birisi diyor ki benim çocuğum özel okula gidiyor, Fango çok iyi biliyor. Birisi diyor ki 8 yaşına kadar olan bir çocuğun soyut düşünce modeli tam gelişmediği için soyut kavramları anlatamayacağınızdan ötürü işte ne bileyim akımlar vesaire, çünkü orada kavramlar var, sürrealizm var, ne bileyim bir sürü şey var. Ama bunlar çocuğa anlatılmaz diyorlar bu soyut düşünceden dolayı. Ama 13-14 yaşındaki bir çocuk soyut düşünebildiği için bunları anlatılabilir diyor. E ben şimdi özel okula giden 8 yaşındaki çocuk soyut düşünebiliyor ya da alıyor cayır cayır benden iyi telefon kullanıyor. Ama devlet okuluna giden bir çocuk baktığın zaman ne bileyim ekonomik, yine bak aynı konuya geldik. Ekonomik imkanlarından dolayı kendini geliştirme konusunda geride kalmış oluyor. Ve zaten eğitim sistemi saçma sapan. Sonuçta biz burada bir eğitim yapmaya çalışıyoruz, eğitim vermeye çalışıyoruz. Kime nasıl neyi anlatacağını bilmiyorsun ki ülkede.
Ya ben mesela çok küçük yaşlardan beri sinemaya karşı ilgim vardı ve yaşadığım çevrede bırak aileyi, arkadaşlarım için bile bu konuyla ilgilenmek, izlemekten bahsetmiyorum mesela film yapabilme ihtimali bile çok absürt geliyordu. Ve bahsettiğim şehir hani herkes biliyor artık Sakarya yani. Hani İstanbul'a 150 kilometre uzaklıkta. Yani düşün bir de bunun daha doğusu var, daha kuzeyi var. Yani oradaki insanlar çok daha zorlanıyor. Tabii teknolojinin gelişmesiyle, işte internetin gelişmesiyle artık bazı şeyler biraz daha kolay ama yani bunların değişmesi lazım işte. Yapabilme, vizyon eklenme. Yani yine imkanlar doğmaya başladı ama o vizyonu hala ben göremiyorum. Bu işte tabii vizyon yine yöneticilerle de alakalı. Hani onların da biraz politikalarıyla gelişebilecek bir şey. Ama
Evet.
hani evet, yöneticilerde suç var ama bir noktada yönetilenlerin de biraz kendine bakması. İşte önce biraz belki de o etrafımızdaki çöpleri temizlememiz. İnsanlar mesela çok şey düşünüyorlar, çok makro düşünüyorlar. Bütün dünyayı hemen kurtarmak istiyorlar. Aslında bu kendi mahallelerinde biraz takılıp orayı daha güzelleştirmeye çalışsalar, bu konularla ilgili bazı atılımlar yapsalar. Mesela dediğin gibi gerek köprü atölyede gerek başka şeylerde okulda olmasa da mesela çocuklarını bu konularla ilgili eğitime yollayabilirler. Çeşitli el sanatlarıyla alakalı olabilir. Ya yani şimdiden gerçekten ailelerin de bu konuda çocuklarına karşı destekleyici olmaları, onları cesaretlendirmeleri önemli bir şey bence.
Bence de ya, ben de mesela çok şeye şahit oldum. Ya mesela işte inanılmaz yeteneği olup da futbolu, ya futbol için ölüp biten bir arkadaşım vardı. İnanılmaz yetenekliydi. Gerçekten şu anda her maç izlediğimde çocuk aklıma geliyor. Yani diyorum ki bunların yani ciddi birçoğundan yetenekli biri, sırf ailesi istemedi diye, hatta neredeyse zor kullandı. Şey yapamadı. Futbol oynayamadı yani. Hep içimde ukde kaldı der. Yani ne zaman bulursak şöyle bir herifin derdi ne biliyor musun? Böyle hani bir rakı ortamı olur oturursun ya böyle. Herif der ki futbolcu olamadım. Yani hem bunu mesela ailesi yüzünden, işte vizyon dediğin şey, dediğin çok doğru. Yani hem ailede başlaması lazım. Yöneticinin aileye bunu aşılaması lazım. Ya memur olacaksın ya da işte ne bileyim kötü, yani kötü demeyeyim de o anlamda kötü, işte işçi sınıfından olacaksın.
Arkadaşın
Yani
şu an arkadaşın şu an atomu parçalıyor dedi. Ne iş yapıyor eğer özel değilse?
arkadaşım ne yapıyor? Harita mühendisliği okudu ve şu anda çok alakasız bir iş yapıyor. Sonra da yazılıma falan geçti. Yazılımcı şu an bir şirkette.
Yani futbolcu olsaydı ve atıyorum erken emekli ayrıl olsaydı bile sonrasında yazılıma yönlenebilirdi.
Evet.
Ve yine hiç işine yaramayacak bir okulda okumuş. Harita mühendisliğiyle de alakası olmayan bir şey yapıyor şu an.
Yok abi, çok tek düze düşünüyor herkes ya. Ben sana bir söyleyeyim, neler gördüm. Bizim jenerasyonda şeyler vardı. Ben hani 91'liyim. Bizde şeyler vardı böyle, at yarışı gibi. Benim yani ailem hiç öyle zorlamadı. Yani saldılar beni, anladın mı? Hiç sokakta falan eve girmezdim ben. Hatta şeydim ben böyle, hani Celil'le çok görüşmeyin denilen çocuktum, anladın mı? O, mesela ben dışarı çağırdım birine. Bizde o zaman telefon yok, bir şey yok. Milletin ziline basıyorsun ya da bağırıyorsun evinde falan diye. İşte ondan sonra bağırıyorsun falan filan diye. İşte bizim bir tane vardı komşumuz. Çocuğun evde bilgisayar vardı işte o zaman. Bilgisayarı kaldırıp arabanın bagajına koydular. Sonra televizyon izliyor diye televizyonu da bagaja koydular. Ve nasıl biliyor musun? Öyle bir test çözdürme, at yarışı gibi çocuk şeyi falan kazandı. Elektronik mühendisliğini falan kazandı. Bak, bu bir hikaye olarak anlatayım bunu. Bir gün çocuğu gördüm. Ben böyle yürüyorum. Bu da arabanın yanında, lastiğin yanında lastik değiştiriyor. Arabanın lastiğini değiştiriyor. Gittim yanına. Aa dedim, abi ne haber falan filan, ne yapıyorsun? Ya dedi, sorma, bir saattir lastik değiş. Bak fıkra gibi yemin ederim. Bir saattir lastik değiştirmeye çalışıyorum dedi. Tamam mı? Nasıl değiştiriyorsun dedim. Arabayı krikoyla kaldırmış, sonra lastiği değiştirmeye çalışıyor. Teker döndüğü için diziyle sabitlemeye çalışıyor, tamam mı? Ben dedim ki, gerizekalı mısın? Yani şunu arabayı krikoyla indirsen de hani lastiği yere, zemine sabitleyip çıkarsan dedim. Çocuk bana ateşi bulmuşum gibi baktı. Ya insanlar hayata hazırlanmıyor Kemalci. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Sen
Bu şaka
anlatırken
değil yani. ODTÜ'de elektronik mühendisliği okuyan bir çocuk yaptı bunu.
benim de aklıma bir hikaye geldi. Ailesi bayağı bu konuda sıkıntılıydı arkadaşımın. Ki arkadaşım üniversiteye gidiyordu bu arada. Mesela gece 10 oluyordu. Babası elektrikleri kesiyormuş. Oğlum elektrikler kesildi hadi yat diyormuş. Bu çocuk yattıktan sonra elektrikleri açıyormuş. Hafta sonu dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitliyormuş falan. Böyle bir arkadaşım vardı gerçekten. 20
Abi.
yaşında bayağı da yapılı da bir çocuk. Yani görsen böyle gerçekten adam dersin. Yani 20 yaşındaydı ama 30 gibi gösteriyordu. Ve bu adama bu muameleyi gösteriyorlardı. İşte böyle Celil'cim yine devrimlerden girdik, nerelerden çıktık, eğitim sisteminden
Eğitim
çıktık.
sisteminden çıktık. Evet. Bir
Şimdi
programın daha sonuna geldik mi o zaman?
geldik ama yine hatırlatalım. TEDx konuşmanı 3 Haziran'da Celil'i. Konuyu bir daha söyle istersen. Konu başlığını.
Sanat bir baş kaldırır.
Sanat bir
Pardon.
başkaldırı mıdır? Yok. Başkaldırı mıdır? Başkaldırı mıdır?
Ya baş kaldırıdır.
Başkaldırıdır. Tamam.
Hı.
Güzel. O zaman haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın.
Hoşça kalın.